Ayrım 15, Asıl Gerçek, David Baldacci. Sayfa 203, 35. Bölüm. Nicholas Creel hiçbir zaman aşırı dinci bir adam olmamıştı. Ancak iyi talihinin merkezinde ilahi bir ışık olduğu kesindi. Ölümcül silahları satmayı, iyi işlerle dengelediği hayatı ortaya çıkan en son altın fırsata bakılırsa sonuç veriyordu. Phoenix grubuna ait videoları incelemiş, Anna Fisher adlı bir kadın ile efsanevi gazeteci Katie James'in binaya neredeyse kol kola girişini hayretle izlemişti. Artık oyun planındaki eksik parçayı da bulmuştu. Creel'ın bu eksikliği dolduracağına inandığı umutları vardı. Ancak gözlerden kaybolduğu için Katie James'i akıl edememişti. Videoyu gördükten bir saat sonra kadın hakkında koca bir dosya hazırlanmıştı. Creel gördüğü şeylerden memnuniyet duymuştu. Kadının zirveden aşağı düşüşü hızlı olmuştu. Alkolizm iddiaları, eline yüzüne bulaştırdığı haberler ya da hiç yazmadığı haberler bu düşüşün tüm haberleri sayfasına sürülen kadının 40'ına basmasına birkaç yıl kalmıştı. Kazandığı 2 Pulitzer onu başına gelenlerden kurtarmamıştı. Videoda aç görünüyordu. Creel onun hayallerini gerçekleştirebilir, tekrar zirveye çıkaracak haberi ona verebilirdi. Cesar'ı aradı ve 2 gün içinde harekete geçmeye hazır olmasını söyledi. Telefonu yere bırakırken sandalyesine yaslandı. Tam da o sırada çalışma odasının kapısı açıldı ve elinde bir şişe şampanya ile anadan doğma haldeki dünya güzeli içeriye girdi. ''Çalışma odanı çok seviyorum, senin hissini veriyor.'' ''Bazen buraya geliyor, havasını içime çekiyorum.'' diyen kadın, Creel'in kucağına oturdu ve şampanyayı direkt şişeden içti. Creel elini kadının çıplak kalçalarında gezdirirken, ''Çok hoş bir sürpriz yaptın.'' dedi. ''Planımızda bu yoktu tatlım.'' Dili dolanan kadın, ''Bana aldığın o harika yüzük için teşekkür etmek istedim bebeğim.'' Kadın sarhoştu ve küçülen göz bebeklerine bakılırsa kafası da hoştu. Fakat Creel'in karısı ile sevişmeyi sevdiği en güzel zamanlar kadının kafasının hoş olduğu anlardı. Güzel kadın masanın üzerine geçerken Creel iç çekti ve 20 karatlık bir şeyin bugünlerde alabildiği şeyler gerçekten de çok şaşırtıcı dedi. Şovu titreşim sesi uyandırdı, içgüdüsel olarak yatakta doğruldu ve nerede olduğunu anlayana kadar gözleriyle odayı taradı. Anna yanındaydı ve uyuyordu. Yüzünü ovuşturdu ve telefonuna baktı. Arayan kişi Frank'ti. Telefonu kaptı ve yan odaya geçti. Pencereden dışarıya aysız Londra gecesine baktı. Yağmur geçmişti. Ancak serin bir buğ aşağıdaki sokakta akıyor değdiği her şeyi yutuyordu. ''Şov ne istiyorsun?'' dedi. ''Demek geceyi orada geçiriyorsun. Hanım seni gerçekten seviyor olmalı.'' ''Bir daha onun yanına yaklaşırsan seni öldürürüm Frank.'' ''Tutamayacağın sözler verme sevgili dostum.'' Şov lafı adamın ağzına tıkıp ''Ne istiyorsun?'' dedi. ''MI5'ten gelen görevle ilgileniyor gibi görünmediğin için seni işinin başına geçirmek bana düşüyor. Umarım özgürlük düşüncesini aklından atmışsındır. Yoksa küçük adam seni bulabildiğim en berbat hapishanede ziyaret eder.'' Anna ile barışmaları şovu havalara uçurmuştu ve bu yüzden Frank'in alaylı sözlerine karşı dahi duyarsız olmuştu. Kısaca nerede de? Paris, bugün öğleden sonra Manş tünelinden geçeceksin. İlk talimatları Saint Pancras'ta alacaksın. Geri kalanını da Paris'te. Ufak bir hatırlatmada bulunayım Frank. Her daim arkanı kolla. Ancak hat çoktan kesilmişti. Şov gülümsedi ve telefonu kapattı. Anna yanındaydı ve önemli olan tek şey buydu. Üzerindeki büyük yükten kurtulunca kendisini kuş gibi hissetti. Nişanlısıyla kahvaltı yaptı ve ona hoşça kal öpücüğü verdi. Anna duş alırken apartmandan ayrılmak üzereydi. Ancak ceketini yemek odasının yanındaki darmadağın çalışma odasında unuttuğunu hatırladı. Ceketini alırken masanın üzerindeki bir kart vizite gözü ilişti ve kartı kaldırdı. yavaşça Katie James. New York Tribune dedi, öfkeleniyordu. Kartı ters çevirdi ve arkasında yazılı olan Londra adresini gördü. Anna İskoçya'yı ondan duymuştu. Saatine baktı. Zamanı vardı, kartı cebine attı. 36. Bölüm. Şov kapıdaki gözetleme deliğinden bakan gözün içine işlediğini hissedebiliyordu. Kadının onu içeri almayacağı üzerine bahse girebilirdi. Ancak bu bahsi kaybedecekti. Katie hemen sadede geldi. Kızgın olduğunu biliyorum ama Anna'yı gördün mü? Kadının sesi endişeliydi. Yüz ifadesi de aynı şeyi gösteriyordu. Küçük bir kanepeye oturdu ve bacaklarını altına koydu. Üzerinde bir otel bornozu, ayaklarında da terlik vardı. Saçları ıslak ve düzdü. Şov banyodan gelen buharı hissedebiliyordu. Kadının şampuanının kokusu şovun burun deliklerine dolmuştu. Ancak o neredeyse kokuyu almıyordu. Çok sinirliydi ve titrememek için kendini zor tutuyordu. ''Sana bir soru sorabilir miyim?'' dedi. ''Buyur.'' Şov öfke saçtı. ''Hayatıma karışarak ne halt ettiğini sanıyorsun?'' ''Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum.'' ''Senin yardımına ihtiyacım yok.'' Katie arkasına yaslandı, bacak bacak üstüne attı. ''Gerçekten mi? Yani o harika kadının sana sırılsıklam aşık olduğunu, ancak senin beyaz atlı bir prens mi, yoksa psikopat biri mi olduğunu anlamaya çalıştığından haberdar mısın?'' Kadının ses tonu daha saldırgan bir hal almıştı. ''Burnunu bu işe sokmaya hakkın yok.'' ''Anna'ya bir karara varmadan önce seninle konuşmasını söyledim. Senin iyi bir adam olduğunu düşündüğümü söyledim. Öyle misin, değil misin?''
''Şu anda düzgün düşünemiyorum.''
''Neden?''
''Çünkü bir yanım seni boğmak istiyor.''
''Tamam, seni anlayabiliyorum ama onun yerine kahve ister misin?'' Shaw daha yeni oda servisi masasını ve kadının kahvaltısını fark etti.
Hayır.
Eminim kahvaltımı yapmamın bir mahsuru yoktur. Bir fincan kahve doldurdu ve bir parça çörekten yedi.
Shaw ne dedi.
Anna'yı da konuştun mu?
Evet. Bu seni hiç ilgilendirmez.
Yani buraya gelme nedenin sadece bana kızgınlığını göstermek miydi?
Shaw o kadar hızlı hareket etti ki kadının gözleri adamı takip edemedi. Shaw oda servisi masasını gürültülü bir şekilde duvara savurdu. İstifini bozmayan Katie kahvesini bitirdi ve fincanı yere bıraktı.
''Yapmacık davranışların bitti mi?''
''Hayatımdan uzak dur.'' Shaw odadan ayrılmak için arkasını döndü. Katie hızlıca
''Aslında sana sormam gereken bir soru var ve sorum Anna ile ilgili değil.'' dedi.
Shaw kapıda durdu ve ters ters kadına baktı.
Cehennemi gördüğünü ve oranın insanların tahmin ettiği kadar kötü bir yer olduğunu söylerken neyi ima ediyordun?
Sana daha önce de söylediğim gibi cevabını anlamazsın.
Katie buna yanıt olarak bornozunun bir kısmını aşağı indirdi. Sağ kolunun üst kısmında bulunan kabarık kızıl bir yara ortaya çıktı. Anlatmayı bir dene.
Shaw kadının omzundaki eski yaraya baktı. Kurşun yarası mı?
Böyle şeyleri bilebilecek birisine benzediğini düşünmüştüm. Kızgın bir Suriyeli tarafından vuruldum. Çok şükür kötü nişancıymış. Daha sonra kafama nişan aldığını söyledi.
Katie kırılmamış olan bir kahve fincanını ve mucizevi bir şekilde kapağı açılmayan kahve dolu cam demdiği kaldırdı ve Shaw'a bir fincan kahve doldurdu. Fincanı uzatırken, ''Ne zaman Clint Eastwood bir filmde kolundan vurulsa yarasına biraz viski dökerler, yarasının etrafına ufak bir bez sararlar ve o da sadık atına binip uzaklara gider. Ancak mermi koluma girince bedenimde ilerlemeye devam edip atar damarımı parçalara ayırınca, kaslarımı ve tendonlarımı yırtınca, veya organlarımın içinde sekerken sol kalp kapakçığımı zedeleyince neler yaşadığımı dahi düşünme zahmetine girmediler. Beni aspiratörden çıkardıklarından sonra 3 ay boyunca rehabilitasyona gittim. Mermiyi çıkarmak için sırtımda küçük bir delik açmak zorunda kaldılar. Çıkardıkları mermi dümdüzdü.
Shaw oturdu. Yarayı görünce öfkesi dinmiş gibiydi.
Yumuşak başlı bir mermiymiş. Bedenin içine girip yolundaki her şeyi parçalamak için tasarlananlardan. Vücutta kalmaya eğilimlidir. Yani o kan emiciyi çıkarmak için bir cerrahın içine açması gerekir. Tüm bunlar olurken de ölümle burun buruna sındır.
Katie elindeki kahve fincanının üstünden adama baktı.
Kaç tane kurşun yaran var bana gösterebilirsin. Kimseye söylemem.
İyi bir plastik cerrah o yaranın çaresine bakabilirdi.
Biliyorum, Amerika'ya dönünce yarayı düzeltmek istediler.
Peki neden bir şey yapmadılar?
Ben istemedim.
Neden?
Çünkü yaranın kalmasını istedim. Bu açıklama sana yeter mi?
Kate'nin yüzündeki ifade yumuşadı, sesi sakinleşmişti.
Bana kızmakta haklısın, şu anda hayatım yok ama olsaydı ve sen benim hayatıma burnunu soksaydın ben de mutsuz olurdum. Ne olursa olsun ben sadece sana yardım etmeye çalışıyordum. Çok hoş bir hanım bulmuşsun, seni çok sevdiği de belli oluyor.
Şov kahvesini içti ancak tek kelime etmedi, Katie konuşmaya devam etti.
Ben artık hiçbir şeye karışmayacağım, yemin ederim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur.
Şov kahvesini bitirdi ve ayağa kalktı. Rahatsız gibi görünüyordu. Biz iyiyiz, ona anlattım. Ona uzun zaman önce anlatmam gereken şeyleri anlattım. Kapıya doğru birkaç adım attı ve arkasına baktı. Edinburgh'dan sağ salim çıkmana sevindim.
Çok geç kaldığımı biliyorum ama o gün hayatımı kurtardığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim.
Anna'yı nasıl buldun?
Ben ödül kazanmış bir araştırmacı gazeteciyim. Otel odanda onun adını bir kurutma kağıdına yazmışsın. Ceketinin cebinde de bir kitap fişi buldum. Aslında birkaç yıl önce Anna Fisher adlı birisinin verdiği bir konuşmayı dinlemiştim ve gerçekten etkilenmiştim. İkisinin aynı kişi olup olmadığını öğrenmek için birkaç tane numarayı çevirmenin bir zararı olmayacağını düşündüm. Anlaşılan bir kadının ilgini çekebilmesi için istisnai biri olması gerekiyor.
Şov bu övgüyü duyunca birazcık şaşırdı ancak bir şey söylemedi. Şov'un gözü otel odasının kapısının yanında duran çalışma masasına takıldı. Masanın üzerine kağıt yığınları, gazete küpürleri ve üzeri yazılı kağıtlar saçılmıştı. Katie'nin dizüstü bilgisayarının ekranında Rusya ile ilgili son olaylara ilişkin bir başlık vardı.
Bir sonraki Pulitzer'in mi? Bir kadın olarak çabalamak gerek, hem de erkeklere denk hale gelebilmek için işimi onlardan çok daha iyi yapmalıyım.
Anna gibi konuştun. Şov tereddüt etti. Daha sonra cebinden bir şey çıkardı ve ona uzattı. Uzattığı şey üzerinde sadece bir telefon numarası bulunan bir kartvizitti.
Kartımı çok fazla kişiye vermem.
Ben de öyle düşünmüştüm. Anna'yı ziyaret ettiğine göre birlikte çalıştığım adam buralara uğrayabilir.
Gelirse hemen seni arayacağım.
Kendine iyi bak. Bir daha birbirimizi göreceğimizi sanmıyorum.
Seni son kez gördüğümde ben de böyle düşünmüştüm. Ama geldiğimiz noktaya bak. Karşılıklı hoşça kahve içtik.
Birkaç saniye sonra şov gözlerden kaybolmuştu. 37. Bölüm. Şov Paris'e doğru giderken Ruslar kendilerinin bu kadar kötü olduğunu düşünen dünyanın pis petrollerini kullanmaya da tenezzül etmeyeceğini açıkladı ve bu yüzden ihracatını yarıya indirdi. Az bir farkla Suudi Arabistan'ın gerisinde olan iki numaralı ham petrol ihracatçısının ve dünyadaki en çok doğal gaz rezervlerinin sahibinin yaptığı bu hamle göstermelik değildi. Rusya, Norveç, İran ve Arap emirliklerinin yaptığı petrol ihracatının toplamından daha fazla ihracat yapıyordu. Tüm ihracat muslukları açıkken dahi küresel üretim tüketimi ancak karşılanıyordu. Rusların siyah altının yarısı da ortadan kalkınca üretim ve tüketim arasındaki farkı kapatmak imkansız hale gelmişti. Dünya piyasaları bu durumu hiç iyi karşılamadı. Bu açıklama yapıldıktan birkaç saat sonra ham petrolün varil fiyatı 130 dolara fırladı. Otomatik alımlar durdurulsa da dünyanın her tarafındaki borsalar emsali görülmemiş şekilde büyük kayıplar yaşadı. Benzinin pompa fiyatı ve uçak biletleri tavan yaptı. İnsanların günlük hayatta kullandığı birçok şey petrol ürünleriyle yapıldığı için oyuncaktan kamyona her şeyin maliyeti de en yükseklere çıktı. Uzun zamandır dünya ekonomi sahnesinde başrol oynayan OPEC bir şeyler yapıp en azından arz ve talep arasındaki farkın bir kısmını gidermeye çalıştı.
Ancak hiç yol kat edemedi. Arap dünyasının sayısız zenginlerine petrolün fiyatı bu kadar yüksekken daha da zengin yapmak yerine diğer ülkelere yönelmişlerdi. Bu ülkeler Rusya'nın aksine diğer ülkelerin ihtiyaç duyduğu hemen her şeyi ihraç ediyordu. OPEC'in bu tavrı aslında onlara milyarlarca dolara mal oluyordu. Ham petrolün fiyatı %40 artmışken ikinci el ürünlerin maliyeti iki katına çıkmıştı. Moskova fiyat artışı, elindeki nakit birikintisi, yabancı yatırımlar, diğer ülkelere kıyasla kısmen düşük ihracat ve kişi başına tüketim sayesinde bir süre daha bu tutumunu devam ettirebilirdi. Bir haftada yaşanan bu kadar şey yetmezmiş gibi Ruslar başka şeyler de yapmayı planlıyordu. Dışişleri Bakanı Afganistan kökenli olan ve Taliban tarafından yönetilen bir suç örgütünün Özbekistan ve Kazakistan üzerinden Rusya'ya uyuşturucu sokmaya çalışırken suçüstü yakalandığını ve bu kişilerin suç faaliyetlerini teşvik edip masum Rus gençlerini yozlaştırdığını açıkladı. Herkes tabii ki bu söylenenlerin doğru olduğunu biliyordu. Ancak Ruslar daha önce bu kadar büyük bir eyleme girişmemişti. Bakan Rusların bu ciddi sorunu çözmek için diplomatik kanalları kullanmayacağını da sözlerine ekledi. Afganistan bu eylemlere yıllarca izin vermişti ve Moskova artık usanmıştı. Ruslar kararlarını verince de harekete geçmişti. Bir gün sonra bir Rus denizaltısı bir Taliban eğitim kampına 5 tane seyir füzesi gönderdi. Rus bakan daha sonra bunun uyuşturucu ile mücadelede etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Bombalar atıldıktan saniyeler sonra 1000 tane Taliban üyesi etkisiz hale getirildi. Gizledikleri silahlar ve ekipmanlar yok edildi. Ruslar Orta Doğu'daki tüm Arap ülkelerini uyardı ve Rus çıkarlarına karşı gelip misilleme yaparlarsa yaptıkları saldırının 100 katı büyüklükte bir saldırı ile karşılaşacaklarını bildirdi. Afganistan Başbakanı bunun bağımsız bir ulusun sınırlarını ihlal olduğunu açıklayan resmi bir bildiri yayınladı. Ancak diplomatik çevreler Taliban'ın Afgan hükümetini ele geçirmeye çalıştığını ve görevdeki başbakanı öldürmek için iki sefer girişimde bulunduğunu göz önüne alarak bunun üstün körü bir açıklama olduğunu düşündü. Bu yüzden Afgan lider Moskova'ya geri adım atmasını söylerken büyük ihtimalle başbakanlık konutunda durup göz boyamaya çalışmıştı. Tahran Rusların barbar davranışı olarak tanımladıkları şeyden dolayı büyük şaşkınlığa uğradıklarını söyleyerek öfke dolu bir açıklama yaptı ve derhal BM'nin yardımına başvurdu. Birleşik Devletler de hemen Birleşmiş Milletler ile birlikte Rusya ile ilgili bir açıklamada bulundu ve birliklerini Irak'tan ve Afganistan'dan çekmeye başladı. Pentagon bunun Taliban üzerine yapılan saldırılarla ilgili olmadığını ve daha önceden bildirilen devlet politikası gereği yapıldığını söyledi. İşin iç yüzünü bilen yetkililer ve muhtemelen birçok Amerika vatandaşı, birliklerin geri çekilip ordunun gücünün arttırılmasının ortaya çıkan Rus tehlikesi ile ilgili olduğunu biliyordu. Orta Doğu artık o kadar önemli değildi. Tüm NATO ülkelerindeki generaller Sovyet saldırısına karşı kullandıkları eski saldırı ve savunma planlarını geri çıkardı. Büyük bir gazete hem aşırı dramatik bir şekilde hem de kısa ve öz bir şekilde 10 santimlik bir manşet attı. Soğuk savaş tekrar başladı. Birleşik Devletler'deki askeri ve idari yetkililer Rusların tek bir darbe ile Taliban'ın terörist gücünün büyük bir kısmını yok etmesine içten içe seviniyordu. 4 yıldızlı bir general emir subayına keşke biz de böyle bir şey yapıp hiç sorgulanmadan işin içinden çıkabilsek diyerek yakınmıştı. Amerika Irak'tan ilk büyük çekilme planını uygulamaya koyunca Şii ve Sünni gruplar ve milisler gelmiş geçmiş en uzun ve tüketici iç savaş olacağına inanılan savaşa hazırlık yaparak birbirlerine saldırmanın yöntemlerini aramaya başladı. Bu haber birçok büyük gazetenin iç sayfalarında yer aldı. Bilindik televizyonların hiçbirinin akışına dahil edilmedi. Her zaman haberlere konu olan Irak artık ikinci plana atılmıştı. İslam temelli terörizm son araştırmalara göre dünyadaki tüm vatandaşların önemli saydığı şeyler arasında TV'de çok fazla cinsellik ve şiddet unsurunun olması konusunun ardından 11. sırada yer almıştı. Rusya kaygı yaratan bir numaralı öğeydi ve bunun sebebi de artık çok açıktı. Teröristlerin küçük bombaları varken Rusya'nın tonlarca gerçek atom bombası vardı ve görünüşe göre Ruslar aklını yitirmişti. Konstantin'in ve diğer tüm şeylerin ardındaki güçleri bulma çalışmalarının aciliyeti artmıştı. Dünya Rusları yok edilecek tek hedef olarak belirleyebileceğini ve bu sırada geri kalan tehlikeleri kendi haline bırakabileceğini fark etmişti. Fakat birçok kişi Kızıl Korku'nun ardında Birleşik Devletler'in olup olmadığını merak ediyordu. Ruslar bunun savaş sebebi olarak görüleceğini söylemişti. Bu gerçekten de sonun başlangıcı mıydı? Amerikalılar böylesine büyük bir hata yapabilir miydi? Dünyadaki tüm insanlar meydana gelecek bir sonraki krize hazırlanıyordu. Ancak çok fazla beklemeyeceklerdi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 218.